Ayrım 23.
Ben olayı öyle görmüyorum diye yanıt verdi Marc Antonio. Söz konusu eski kitaplar hiçbir zaman çok satar listesine girmedi ve şimdi baskıları da piyasada kalmamış durumda. Tüm ajanların yaptığı gibi ateşli bir satıcı hevesiyle konuşuyordu Glazer. Kitapların yok satması hiç sorun değil. Biz anlaşmayı yapar yapmaz kitap yayıncıları da kitapları basacaklar. Marc Antonio bu sözleri daha önce çok duymuştu. Gerçekten kitap yayıncıları dizileri yapılan kitapları yeniden basar ama bunun TV yayınına hiçbir yararı dokunmazdı. Ama TV yayını belki kitap satışına yardımcı olurdu. Bu durum ne olursa olsun hiçbir işe yaramayan ve boşuna sürdürülen bir tartışma konusuydu. Her şeyi bir yana bırakalım. Ben kitapları okudum dedi Marc Antonio. O kitaplar bir şey ifade etmiyor bize. Çok edebi yazılmışlar. Onları hareketlendiren dilleri, içerdiği olaylar değil. Ben kitapları sevdim. İşe yaramazlar demiyorum. Yalnızca risk almaya ve ekstradan çaba harcamaya değer olmadıklarını söylüyorum. Glazer, bize masal anlatma. Kitapların yalnızca yayın özetlerini okumuşsundur. Çünkü bir TV yayın ağının başındasın. Okumaya zamanın yoktur dedi. Marc Antonio gülerek karşılık verdi. Yanılıyorsun Matt. Kitap okumayı çok severim. O kitaplardan da hoşlandım. Ama TV için iyi değiller. Genç adam pek sıcak ve dostça bir ses tonuyla ekledi. Üzgünüm ama şu an o kitaplara bizden paso. Ama aklımızda olsunlar. Sizinle çalışmak her zaman pek güzeldir. İki konuğu gittikten sonra Marc Antonio, yönetici süitinin banyosunda duş yaptı ve akşam yemeğindeki buluşması için yeni giysilerini giydi. Kendisini çıkana dek bekleyen sekreterine iyi geceler dileyerek binanın girişine inmek için asansöre bindi. Akşam yemeğindeki buluşması ofisinden 3-4 sokak ötedeki Four Seasons lokantasındaydı. Oraya kadar yürüyebilirdi. Pek çok üst kademe yöneticisinin yaptığının tersine o, kapıda bir arabayı kendisi için bekletmez, gerekli olduğunda araba çağırtırdı. Böylece ekonomik davrandığı için kendisiyle gurur duyar, bunu babasından öğrendiğini bilirdi. Çünkü babası salakça para savurmaya karşıydı. Sokağa çıktığında soğuk rüzgarı hisseden Marc Antonio titredi. Siyah renkli bir limuzin hemen kaldırıma yanaşıp yakınında durdu ve sürücüsü inerek kapıyı binmesi için açtı. Sekreteri kendisi için araba mı çağırtmıştı? Limuzinin sürücüsü uzun boylu, gürbüz bir adamdı. Başına küçük gelen şapkası kafasında tuhaf duruyordu. Sürücü eğildi ve "Siz Bay April misiniz?" dedi. "Evet, bu gece arabaya gerek duymuyorum." "Hayır, gerek duyuyorsunuz." diyen sürücü gülümsedi. "Ya arabaya binersiniz ya da vurulursunuz." Birdenbire Marc Antonio arkasında üç adamın bulunduğunu fark ederek duraksadı. Sürücü konuşmasını sürdürdü. "Merak etmeyin, bir dostunuz sizinle gevezelik etmek istiyor." Marc Antonio arabanın arka koltuğuna oturdu ve üç adam onun yanına sıkıştılar. Araba hareket edip bir iki sokak ilerledikten sonra yanındaki adamlardan biri Marc Antonio'ya koyu renkli camları olan bir gözlük verdi ve "Tak şunu." dedi. Genç adam gözlüğü taktı ve bir anda körleşmiş gibi oldu. Camlar o denli koyu renkliydi ki tüm ışığı kesiyorlardı. Marc Antonio bunun zekice bir şey olduğunu düşündü ve bir öyküde kullanmak üzere aklına not etti. Aynı zamanda umut verici bir işaretti. Adamlar nereye gittiğini öğrenmesini istemiyorlarsa onu öldürmeyeceklerdi. Her şey TV dizilerinden birinde olduğu gibi öyle gerçek dışı görünüyordu ki bir anda Marc Antonio babasını düşündü. Sonunda hiçbir zaman tümüyle inanamadığı babasının dünyasına adım atıyordu. Bir saat kadar gittikten sonra araba durdu ve iki koruma arabadan inişine yardımcı oldular. Ayaklarının altında kaba, taş döşeli bir yol bulunduğunu algıladı. Dört basamak tırmanarak bir evin içine sokuldu. Bir odaya çıkmak için gene tırmanılacak basamaklar vardı. Odaya girdikten sonra kapı arkasından kapatılmadan önce gözlükleri çıkarıldı. Perdeleri sıkı sıkıya kapatılmış küçük bir yatak odasındaydı. Yatağın yanındaki iskemleye korumalardan biri yerleşiyordu. Bir koruma, "Uzan ve biraz kestir. Önünde zor geçecek bir gün var." dedi. Marc Antonio saatine baktı. Tam gece yarısıydı. Saat sabahın dördünü geçerken karanlıktan çıkan gökdelen hayaletleri gibi Astor ile Aldo Monza Liseum Oteli'nin önündeki otoparkta arabadan indiler. Otele girip 3 kat merdiveni tırmanarak Portella'nın suitinin önüne varırlarken Monza elindeki anahtar destesini şıngırdatıyordu. Monza suitin kapısını açmak için anahtarları kullandı ve oturma odasına girdiler. Masanın üzerinde boş Çin yemeği kutuları, kirli çatal bıçak ve tabaklar, boş kadehler ile şarap ve viski şişeleri gelişigüzel bir şekilde duruyordu. Ayrıca masada yarısı yenilmiş ve kalan yarısı üzerine sigara izmaritlerinin doğum günü mumları gibi bastırıldığı kocaman kremalı bir pasta da vardı. Yatak odasına girerlerken Astor kapının yanındaki anahtara dokunup lambaları yaktı. Yatakta üzerinde yalnızca kilotu olan Bruno Portella yatıyordu. Havada ağır bir parfüm kokusu vardı. Bruno yalnızdı ve hiç de hoş olmayan bir görüntüyü oluşturuyordu. Kaba ve sarkık hatlı yüzü uykunun getirdiği terle parlıyor ve ağzından bayat deniz ürünü kokuları geliyordu. Koca göğsü ve karnı ayılarınkine benziyordu. Astor bu adamda oyuncak ayıların sevimliliği var diye düşündü. Yatağın ayak ucunda, yerde, kapağı açık ve başlı başına koku adası oluşturan bir kırmızı şarap şişesi bırakıldığı yerde duruyordu. Bu adamı uyandırmak çok ayıptı ve bu işi Astor alnına hafif hafif vurarak yaptı. Bruno önce bir sonra öteki gözünü de açtı. Korkmuş ya da şaşırmış gibi görünmedi. Astor lanet olası burada ne arıyorsun dedi. Astor onu incelikle yanıtladı. Bruno endişe edilecek bir şey yok. Gecelediğin kız nerede? Bruno kalkıp yatakta oturdu. Güldü. Çocuğunu okula götürmek için erkenden evine gitti. Onu 3 kez düzdüğümden evine gitmesine izin verdim. Bu sözleri söylerken adamın hem erkekliğinden hem de çalışan kızın sorunlarına anlayış göstermesinden gururlandığı anlaşılıyordu. Doğal bir davranışla elini komodine uzattı ama Astor hemen bu eli incelikle yakalayıp çekti ve Aldo Monza komodinin çekmecesini açıp silahı ortaya çıkardı. Astor yatıştırıcı bir sesle konuşuyordu. Dinle Bruno, sana kötü bir şey olmayacak. Ağabeyinin sana güvenip de söylemediğini biliyorum. Ancak o dün gece kuzenim Marcantonio'yu kaçırdı. Bu yüzden yeğenimle seni değiş tokuş etmek zorundayım. Ağabeyin seni sever, bu değiş tokuşu yapacaktır. Buna inanıyorsun, öyle değil mi? Evet öyle, diyen Bruno rahatlamış gibiydi. Aptalca bir şey yapmaya kalkma, yoksa canın yanar. Şimdi kalk ve giyin. Bruno giyindi ama ayakkabı bağcıklarını bağlamakta sıkıntıya düştü. Astor Bruno'ya baktı. Bu pabuçları ilk kez giyiyorum, dedi Bruno. Genellikle makosen türü pabuçlar giyerdim. Ayakkabı bağcıklarını bağlamayı bilmiyor musun? İlk bağcıklı pabucum bu benim. Astor güldü. Tanrım, tamam ben onları bağlarım. Yatağın ayak ucuna oturup Bruno'nun ayağını kucağına uzatmasına izin verdi. Astor işini bitirince komodinin üzerindeki telefonu alıp Bruno'ya uzattı. Ağabeyine telefon et. Sabahın saat 5'inde mi? Timona beni öldürür sonra. Genç adam Bruno'nun beynini uykusunun ağırlaştırmadığını, onun gerçekten gerizekalı olduğunu düşündü. Seni ele geçirdiğimi ağabeyine söyle. Sonra onunla ben konuşurum. Bruno telefonu eline alıp numarayı çevirdi. Sonra yapmacıksız bir sesle konuştu. Timona başımı belaya soktun. Bu yüzden böyle erkenden arıyorum seni. Astor telefonun öbür ucunda yükselen homurdanmayı işitti. Ve sonra Bruno, Astor Viola beni yakaladı ve şimdi seninle konuşmak istiyor diyerek telefonu ona uzattı. Genç adam, Timona diyerek söze başladı. Seni erkenden uyandırdığım için üzgünüm ama Bruno'yu kaçırmak zorundaydım. Çünkü yeğenim senin elindeydi. Timona'nın sesi telefonda gene öfkeli bir homurtu şeklinde duyuldu. Ne demek istediğini anlayamıyorum. Şimdi lanet olası ne istediğini söyle bana. Bruno da bu sözleri işitebiliyordu. Bağırarak hemen söze karıştı. Lanet olası Timona, beni bu işe sen soktun, şimdi kurtar. Astor sakin bir sesle konuşmasını sürdürdü. Timona, bu değiş tokuşu yapalım ve sonra seninle istediğin şey hakkında konuşabiliriz. Senin keçi gibi inatçı bir adam olduğunu biliyorum. Ama buluştuğumuzda akılcı şeyler söyleyeceğim ve sana iyilik yaptığımı anlayacaksın. Timona'nın sesi sakinleşmişti. Tamam, bu görüşmeyi nasıl yapacağız? Seninle bugün öğleyin Paladin lokantasında buluşuyoruz, dedi Astor. Orada özel bir odam var. Bruno'yu da yanımda getireceğim. Sen de Marcantonio'yu getirirsin. Eğer çok kuşkucuysan korumalarını da getirebilirsin. Ama halka açık bir lokantada kan dökmek istemeyiz, değil mi? değiş tokuşu yapar ve diğer sorun hakkında konuşuruz. Hattın ucunda uzun süren bir suskunluk oldu ve sonunda Timon'a ''Tamam, oraya geleceğim ama sen tuhaf şeyler yapmaya kalkma.'' dedi. ''O konuda hiç merak etme, bu toplantıdan sonra arkadaş olacağız.'' diyen Astor telefonu kapattı. Genç adam ve Aldo Monza Bruno'yu ortalarına aldılar. Astor adamın kolunu arkadaşça tutuyordu. Onu merdivenlerden indirip sokağa çıkardılar. Astor'un arabasından başka iki otomobil daha onları bekliyordu. Astor, Monza'ya talimat verdi. Bruno'yu öteki arabalardan birine alın. Onu öğleyin Paladin lokantasına getirin. Sizinle orada buluşacağım. O zamana kadar bu lanet olası herifi ne yapayım? Öğleye kadar daha 7 saat var diye söylendi Aldo Monza. Onu kahvaltıya götür dedi genç adam. Yemek yemeyi seviyor. Kahvaltısı 1-2 saat sürer. Sonra merkez parkında yürüyüşe çıkar. Hayvanat bahçesine gidin. Arabalardan birini ben alacağım. Kaçmaya kalkarsa Bruno'yu öldürmeyin. Yalnızca yakalayıp elinizde tutun. Monza, sen yalnız başına kalacaksın. Bu akıllıca bir şey mi diye sordu. Tamam, durumu idare ederim diyen Astor arabasına binince araç telefonundan yeğeni Nicole'ün özel numarasını aradı. Sabahın saat 6'sı olmuş ve güneş ışıkları gökdelenlerin arasında uzamaya başlamıştı. Yanıt verdiğinde yeğeninin sesi uykuluydu. Astor onun gençliğini ve sevgilisi olduğu günleri özlemle anımsadı. Nicole uyan, kim olduğumu biliyorsun dedi. Yanıt genç adamı rahatsız edecek türdendi. ''Elbette kim olduğunu biliyorum, lanet olası. Bu saatte başka kim telefon eder ki?'' ''Dinle, soru sorma. Çilke için imzaladığım ama beni imzalama diye uyardığım belge sendeydi. Onu anımsıyor musun?'' ''Evet,'' diyen Nicole kaba bir sesle konuştu. ''Kuşkusuz o belgeyi anımsıyorum.'' ''Belge evinde mi yoksa bürondaki kasanda mı duruyor?'' ''Elbette ki büromda saklıyorum onu.'' Tamam dedi Astor. Yarım saat sonra senin evinde olacak ve kapını çalacağım. Hazır ol ve aşağı in. Anahtarlarını da yanında getir. Bürona gideceğiz. Astor apartman katının zilini çaldığında Nicole mavi deriden etek ceket giyinmiş ve eline büyük bir çanta almış olarak aşağı indi. Genç adamı yanağından öptü ama arabaya binene değin bir şey söylemeye cesaret edemedi. Sonra avukatlık bürosuna girene kadar yalnızca hal hatır sorma türünden kısa konuşmalar yaptılar. Büroda Nicole, şimdi bana o belgeyi neden istediğini anlat dedi. Bunu bilmen gerekmiyor diyen Astor, yanıtının yeğenini pek öfkelendirdiğini gördü. Gene de Nicole çalışma masasının bir bölümünü oluşturan kasasına gidip anahtarıyla açtı ve bir dosya çıkardı. Genç adam, ''Kasayı kapama Nicole, ajan Çilke ile yaptığımız toplantıda kaydettiğin kaseti de istiyorum.'' dedi. Nicole elindeki dosyayı verirken, ''Bu belgeyi almaya hakkın var ama öyle bir kaset var olsa bile onu benden almaya hakkın bulunmuyor.'' dedi. ''Uzun zaman önce bana büronda yaptığın her toplantıyı kasete kaydettiğini söylemiştin Nicole ve ben toplantımızda senin davranışlarını izledim. O gün her şeyi eksiksiz yapmış bir kişi olarak kendinden pek memnun görünüyordun.'' Genç kadın tepeden bakan tavırlarla ama gene de sevecen bir sesle karşılık verdi. ''Sen çok değiştin Astor. İnsanların beynini okuduğunu düşünen o zibidilerden değildin.'' Astor yeğenine söylediği sözlerden ötürü pişmanlıkla gülümsedi ve özür diler gibi konuştu. ''Şimdi de benden hoşlandığını düşünüyordum. Bu nedenle kesinlikle sana FBI'ın Baba April için hazırladığı dosyada bazı kısımları neden bana göstermediğini sormadım.'' ''Hiçbir şeyi saklamadım.'' diyen Nicole'ün sesi buz gibi soğuk çıkıyordu. ''Ve ne için istediğini söylemezsen teyp filan vermem.'' Astor bir süre sustu. Sonra ''Tamam, şimdi büyük kız ol artık.'' dedi. Yeğeninin ne kadar öfkelendiğini, koyu renkli iri gözlerinin ne kadar büyük nefretle baktığını ve dudaklarının büzüldüğünü gördü. Bu genç adama yıllarca önce amcası, yeğeni ve kendi arasında geçen ayrılık tartışması olayını anımsattı. Sonra Astor Nicole'e döndü. ''Eh, sen her zaman büyük erkek çocuklarla oynamayı istemiştin ve şimdi elbette bunu yapıyor, bir avukat olarak aşağı yukarı baban kadar çok insanı korkutabiliyorsun.'' ''Babam, bir takım basın organları ve FBI'ın ona yakıştırdığı kadar kötü bir insan değildi.'' diyen Nicole'ün sesi öfkeli çıkıyordu. ''Tamam.'' dedi Astor. Olayı açıklamaya karar vermişti. ''Kardeşim Marc Antonio dün gece Timona Portella tarafından kaçırıldı.'' Her neyse, onu merak etme. Çünkü ben de dışarı çıkıp o pisliğin erkek kardeşi Bruno'yu kaçırdım. Şimdi onları değiş tokuş edeceğiz. Nicole inanamazmış gibi sordu. Sen şimdi adam mı kaçırdın? Onlar da öyle yaptı, dedi genç adam. Adamlar o bankaları kendilerine satmamızı gerçekten istiyorlar. Nicole çığlık atar gibi yüksek sesle konuştu. Öyleyse lanet olası bankaları ver onlara. Anlamıyorsun. Biz onlara bir şey vermiyoruz. Elimizde Bruno var. Marc Antonio'nun canını yakarlarsa ben de aynı şeyi Bruno'ya yaparım. Genç kadın şu anda korku dolu gözlerle yeğenine bakıyordu. Astor bu bakışlara karşılık verirken pek sakindi. Bir eli boynundaki kalın kolyenin üzerine gitmişti. Evet, gerekirse Bruno'yu öldürmek zorunda kalabilirim, dedi. Nicole'ün sert ifadeli yüzü üzüntüyle buruştu. Hayır Astor, o işi yapamaz, adam öldüremezsin. Şu anda sen de her şeyi biliyorsun Nicole. O adamlar senin baban olan amcamı öldürdükten sonra bankaları onlara satacak kişi ben olamam. Ancak şimdi Marc Antonio'nun başına herhangi bir şey gelmeden onu geriye alabilmem için o lanet olası belge ve kasete ihtiyacım var. Nicole fısıldar gibi alçak sesle karşılık verdi. O bankaları sat, kurtul Astor. O sayede zengin oluruz. Bunda ne var ki? Benim için var. Yaşasa baba April içinde sorun çıkardı. Sesini çıkarmayan Nicole kasaya uzandı. Biraz arandıktan sonra küçük bir kutuyu çıkarıp masanın üzerine koydu. Astor, o kaseti bana dinlet, dedi. Nicole küçük bir kaset çaları çalışma masasının çekmecesinden çıkarıp kaseti yerleştirdi. Ve Ajan Çilke'nin Portella'yı tuzağa düşürmek üzere hazırladığı planı açıklayışını dinlediler. Sonra Astor, belge, kaset ve kaset çaları yeğeninden aldığı kahverengi bir zarfa koyup cebine yerleştirdi. Bugün geç saatte bunları ve Marc Antonio'yu sana getireceğim. Merak etme, bir şey olmayacak ve eğer bir şey olursa bizimkinden daha kötüsü onların başına gelecek. Saat 12'yi birkaç dakika geçerken Astor, Aldo Monza ve Bruno Portella, Doğu yakasının 50. caddesindeki Paladin lokantasının özel bir odasında hep birlikte oturuyorlardı. Bruno onların elinde rehin kalmaktan dolayı hiç endişe duymadan Astor ile neşe içinde gevezelik ediyordu. Bir ara Bruno, bilirsin işte yaşamım boyunca New York'taydım ve Merkez Parkı'nda bir hayvanat bahçesi bulunduğunu bilmiyordum. Daha çok insan bunu öğrenmeli ve orayı görmeye gitmeli, dedi. Demek ki hayvanat bahçesinde iyi zaman geçirdin ha Bruno, diyen Astor, durum kötüye giderse şu zavallı gerizekalı genç adamın ölmeden önce hiç değilse iyi bir anısı olacağını düşünüyordu. Bu sırada özel odanın kapısı çarpılarak açıldı. Lokanta sahibi ile Timona Portella ve arkada Marc Antonio içeri girdiler. Portella'nın iyi giyimli geniş bedeni bir an için Marc Antonio'yu gözlerden gizler gibi oldu. Bruno yerinden fırlayıp ağabeyine sarılarak onu iki yanağından öptü ve Astor, Timona'nın ablak yüzünde sevgi ve gönül borcu dolu sevecenliği gördü. Bruno, ''Ne ağabeysin sen, ne ağabey?'' diye bağırıyordu. Bu davranışların tersine Astor ile Marc Antonio el sıkıştılar. Sonra Astor yeğenine yarı gönüllü sarılır gibi yaparak ''Her şey yolunda Marc Antonio'' dedi. Marc Antonio arkasına dönüp çöker gibi bir koltuğa oturdu. Bacakları birdenbire duyduğu güvençle rahatlamış ve kısmen de Astor'un görünüşü nedeniyle birdenbire cansızlaşıp bedenini taşımaz gibi olmuştu. Şarkı söyleyip at binmeyi seven, pervasız ve neşeli genç yeğeni şimdi baba April'in gerçek kimliğine kavuşmuştu sanki ve bu durum Timona'nın korkutucu martavallarına üstünlük sağlıyordu. Marc Antonio'nun yanındaki koltuğa oturan Astor, yeğeninin dizine hafif hafif vuruyordu. Dostça geçecek bir öğle yemeğini yaşayacaklarmış gibi içtenlikle gülümseyerek sordu. ''İyi misin Marc Antonio?'' Tek sözcükle ''İyiyim'' diyen Marc Antonio doğrudan doğruya Astor'un gözlerinin içine baktı. Yeğeninin nedenli açık seçik, acımasız bakışları olduğunu fark etmişti sanki. Sonra kendi yaşamının bedeli olan Bruno'ya döndü. Bruno, Merkez Parkı Hayvanat Bahçesi'ne ağabeyine yara anlaşılmaz sözcüklerle anlatıyordu. Astor, Timona Portella'ya döndü. Seninle tartışacaklarımız var. Tamam diyen Timona, kardeşine talimat verdi. Lanet olası Bruno, buradan çıkıp git. Araba dışarıda seni bekliyor. Eve geldiğimde görüşürüz. Astor da Aldo Monza'ya, Marc Antonio'yu evine götür dedi ve ekledi. Marc Antonio, beni orada bekle. Timona Portella ile Astor Viola baş başa kalınca masada karşılıklı oturdular. Portella masadaki şişeyi açtı ve kadehine şarap koydu. Astor'a "Sen de şarap içer misin?" diye sormadı bile. Astor cebindeki kahverengi zarfı çıkardı ve zarfın içindekileri masanın üzerine boşalttı. Bunlardan ilki olan kendisinin imzaladığı gizli belgede Ajan Çilke ondan Timona Portella'ya ihanet etmesini istiyordu. Zarftan çıkan ikinci şey içinde kaset takılı olan küçük kaset çalar aygıtı idi. Timona üzerinde FBI amblemi olan belgeye baktı. Elini alıp belgeyi okudu ve masaya fırlattı. "Bu belge sahte olabilir ve sen neden bunu imzalayacak kadar salak olasın?" dedi. Yanıt olarak Astor, kasetçalar aygıtını çalıştıran düğmeye bastı ve Ajan Çilke'nin Portella'yı tuzağa düşürmek için Astor'dan yardım isteyen konuşması duyuldu. Portella bu konuşmayı dinlerken şaşkınlığını ve duyduğu öfkeyi kontrol altına almak istiyor ama yüzü kıpkırmızı olurken dudakları söylenmemiş küfürlerle kıpırdıyordu. Konuşmanın sonunda genç adam düğmeye basıp aygıtı durdurdu. "Senin Ajan Çilke ile 6 yılı aşkın süredir işbirliği içinde olduğunu biliyorum," dedi Astor. "Bu süre içinde sen New York'taki ailelerin ortadan kaldırılmasına yardım ettin. Bundan dolayı Çilke'nin sana dokunulmazlık zırhı sağladığını da biliyorum. Ama şimdi o adam senin peşinde. O kimliği kazanan kişiler asla doymaz. Hepsini, her şeyi isterler. Sen o adamın arkadaşın olduğunu sanıyordun. Onun için omerta yasasını çiğnedin. Adama ün kazandırdın ve şimdi o seni cezaevine tıkmak istiyor. Çünkü sana gereksinimi kalmadı artık. Sen bankaları satın alır almaz peşine düşecek. İşte bu nedenlerle o anlaşmayı yapmadım. Omerta yasasını kesinlikle çiğnemedim." Timona sessizdi. Ancak bir karara vardığı görülüyordu. "Eğer ben Çilke sorununu çözersem sen bize bankalar için nasıl bir anlaşma önerirsin?" diye sordu. Astor masaya çıkardıklarını kahverengi zarfa koyup zarfı evrak çantasına yerleştirirken, "Yeğenlerim için yüzdelik koşulu olmayan kesin satış ve kendim için her bankadaki %5 payımı korumak isterim," diye yanıtladı Timona'yı. Timona şimdi geçirdiği şoku atlatmış gibi görünüyordu. "Tamam," dedi. "Sorun çözümlenince bu anlaşma üzerinde çalışabiliriz." El sıkıştılar ve odadan önce Timona çıktı. Bu arada Astor pek acıktığını algıladı ve öğle yemeği için kalın bir biftek siparişi verdi. Ve bir sorun böylece çözümlendi diye düşündü.